Ayrım 10. Osmanlı Demokrasisinden Türkiye Cumhuriyeti'ne Yavuz Bahadıroğlu, sayfa 134. Devlet radyolarında Kur'an okunan ilk gün. 8 Temmuz 1950 tarihi yüreklerde başlayan bir milattır. Çünkü o gün ilk kez Türkiye radyolarından Kur'an-ı Kerim okunmuştur. Şaşırdınız sanırım, öyle ya, bu tarih İstanbul'da ilk radyo yayınının başladığı 6 Mayıs 1927 tarihinden 23 sene sonrasının tarihidir. İlk radyo yayını Osmanlı Sirkeci'deki büyük postane binasının üst katında "Alo, alo, muhterem Sami'in dinleyiciler, şimdi bugünkü neşriyatımızı muhteviyatına arz ediyorum" anonsuyla başlıyor ve yayın akışı şöyle veriyor. Maksat biraz da nostalji olsun. 19. Stüdyo Musiki Heyetinden Şevkevza Faslı. 19.30 Esham ve Tahvilat Borsası Haberleri. 19.40 Telsiz Telefon Orkestrası. 20.10 Zahire Borsası Haberleri. 20.20 Telsiz Telefon Musiki Heyeti. 20.50 Anadolu Ajans Haberleri. 21 Telsiz Telefon Orkestrası. 21.30 Matmazel Apostoli tarafından Teganni Şarkılar, Türküler. Bu anonsun üzerinden tam 23 yıl geçiyor. Bu süre içinde radyo program akışında pek çok değişiklikler olmasına rağmen dini hiçbir kıpırtı yaşanmıyor. Ne ezan, ne Kur'an, ne ilahi, ne mevlid, ne vaaz, ne tefsir, ne hadis. Sanki Türkiye'nin İslam'la hiçbir bağlantısı yok. Devlet radyosu milletin dinini görmezden geliyor. Üstelik 1937 yılına kadar kanunlarımızda ve anayasamızda laiklik filan da henüz mevcut değildi. Hadi kendimizi zorladık ve buraya kadarını anladık diyelim. Peki Türk sanat musikisi ile halk müziğinin radyolarda icra edilmesini yasaklamak neyin nesi? Bu olguyu nasıl anlayacağız? Nasıl da önemli? Nasıl izah edeceğiz? Hikaye anlatmıyorum sevgili dostlarım. Yaşanan acılardan söz ediyorum. O günleri yaşamış Türk sanat musikisi üstadlarına göre devlet yönetimi şarkılarımızda geçen Allah, iman, sultan gibi kelimeleri sakıncalı bulduğu için şarkıların icrasını yasaklamış. Boşluk batı müziğiyle doldurulmuş. Yani kendi öz müziğimizin yerini batı müziği almış. Ankara Radyosu'nun ilk Türk tasavvuf müziği korosu Şefi Ahmet Hatipoğlu anlatıyor. TRT'de seslendirilecek ilahiler spiker odasında gizlice kaydedilirdi. Sansüre uğramaması için eserde geçen Allah ve peygamber lafızları yerine can, canan lafızlarını kullanmak zorunda kalırdık. Hatipoğlu, dini musiki korosu olması gereken topluluğun isminin de Türk tasavvuf müziği korosu diye değiştirilerek tepkilerin önüne geçildiğini belirtiyor. Ankara Radyosu'nda fevkalade bir denetim ve kontrol vardı. Bu kontrol mekanizmasından ilahilerin geçmesi mümkün değildi ancak prodüktör Ergun Balcı'nın hazırladığı yurt dışı yayınları denetimsiz yapıldığı için ilk ilahiler bu yayınlarda icra edilmeye başlandı. Radyodan dini musiki dinlemeye hasret olan halk yayınlara büyük teveccüh gösterdi. İlgi yöneticilerin de dikkatini çekti. Yapılan görüşmeler sonucunda Ergun Balcı'nın yurt dışı yayınları Radyo 1'e aktarıldı. Bunun üzerine yine spiker odasında denetimce tehlikeli bulunmayacak eserler icra edilerek tehlikesiz olanlar yayınlandı. Tehlikeli müzik kavramını bir düşünün. Tehlikeli kitap, tehlikeli kıyafet, tehlikeli meslek, imamlık gibi. 1977 yılına kadar TRT'de ilahi okunması bu şekilde küçük ihalelerle devam etmiş. Sonra Ahmet Hatipoğlu bir tasavvuf musikesi korosu kurmak istemiş. Bu yüzden TRT'deki ilahicileri toptan ayaklandırmış. Koroyu laikliğe aykırı bulmuşlar. Laik bir ülkede dini musiki nasıl olur da yayınlanırmış? Laikliğe aykırı meslek, laikliğe aykırı siyaset, laikliğe aykırı kıyafet ve laikliğe aykırı koro. Olur mu olur. Ne de olsa burası Türkiye. Ama her şey planlandığı gibi gitmedi. Bu oyunu da halkın oyları bozdu. 14 Mayıs 1950'de yapılan ilk demokratik genel seçimlerde halk yılların iktidarı CHP'yi devirip Demokrat Parti'yi iktidara getirdi. Bu süreçte 1932'den beri Türkçe okutulan ezan aslına döndürüldü. 16 Haziran 1950. Artık sıra devlet radyolarından Kur'an ve Mevlid yayınlamaya gelmişti. O da 8 Temmuz 1950 günü gerçekleşti. Devlet radyolarında ilk kez Kur'an okunurken yaşlı gözler umutla bakınıp hasretle derin bir sevdayı soluklanıyorlardı. Uzaklar yakın mı? Kültür Bakanlığı vaktiyle Uzaklar Yakındır isimli bir kitabımı yayınlamıştı. Nesil Yayınları aynı kitabı Merhaba Söğüt ismiyle defalarca bastı. Ama konu bu kitap değil. İlkokuldan baş öğretmenim Hikmet Bey'in müthiş bir ideolojik yaklaşımlarından söz edeceğim. Köy enstitüsü mezunlarından olduğu için Emine'nin başka türlüsünü bilmiyordu. Öğrencilerini tepeleme ideoloji doldurmanın, tek kanallı bir dünya görüşüyle kafalarını biçimlendirmenin vatana, millete ve onlara iyilik olduğunu sanıyordu. Bu yüzden hepimiz ne anlama geldiğini bilmediğimiz sloganları kekeleyip durduk. Hepimiz tepeleme laiklik, inkılapçılık, devletçilik, halkçılık, cumhuriyetçilik, milliyetçilikle doluyorduk. Bunlar meğer CHP'nin altı okla simgelenen altı umdesiymiş. Öğrendiğimde kendimi kötü hissettim çünkü biz ailece Demokrat Partiliydik. Her sabah öğretmen sınıfa girip hepimize esas duruşta Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam diye başlayan sabah andını içirdikten sonra hançeresini yırtarcasına ne mutlu Türk'üm diyene diye bağırmak sıra arkadaşım Cihat'ın göreviydi. Cihat'ın sesi hepimizin sesinden daha gürdü ama o da hepimiz kadar lazdı. Neyse, yıllar sonra İstanbul'da karşılaşınca öyle bir çocuklaştım ki kendimi tutamayarak sordum. Sesin hala gür mü Cihat? Ne o, yoksa beni türkücü falan mı yapacaksın diye sorarken güldü. Eh, Türkçü olamadın, belki türkücü olursun. Buruk, silik, temkinli gülüştük. Eskisi gibi yine ne mutlu Türk'üm diyene diye bağırsana dedim birden. Şaşkın şaşkın yüzüme baka kaldı. Hayda, aklından zorun mu var senin? Bu konularda kafam zaten yeterince karışık. Uzun zaman benim kafam da karışıktı. Peki ama eğitim kafaları karıştırmak için mi verilir, netleştirip beraklaştırmak için mi? İnanın bana, zaman zaman öyle bir çocuklaşıyorum ki bir yerlerden baş öğretmenim Hikmet Bey çıkıp gelecek de kafamdan geçenleri okur okumaz şaplığı ense köküme indirecek diye ödüm kopuyor. Hiç düşündünüz mü dostlarım, neden bu kadar çok andımız var? Zira ilkokul sıralarında başlayan and içme seremonisi hayatın her safhasında sürüyor. Memur olurken and içiyoruz. Doktor, hakim vesaire olduğumuzda and içiyoruz. Milletvekili olunca and içiyoruz. Bakan, başbakan ya da cumhurbaşkanı olunca and içiyoruz. Askerlikte and içiyoruz. Ne antmış, iç bitmiyor. Ayrıca yeminli murakıplarımız var, yedi yeminlerimiz var, yeminli mali müşavirlerimiz var. Anlayacağınız içimiz dışımız yemin ant. Çözemiyorum, Türkiye hala neden düzelmiyor, neden işler yolunda gitmiyor. Bunca ant içmemize rağmen neden hala bol miktarda rüşvetçimiz, vurguncumuz, soyguncumuz, hortumcumuz var? İçilen antlar ne oldu? Edilen yeminler nerelere gitti? Hiçbiri tutulmadığına göre neden ant içmeyi sürdürüyoruz sahi? Ah baş öğretmenim Hikmet Bey, ah! Hani ant içe içe ve Cumhuriyet Hürriyet kafiyeli şiirler okuya okuya çok yakında muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkacaktık. Hani çok da zenginleşecektik. Çok yakında kalkınacak, gelişecektik hani. Aradan yıllar geçti. Baş öğretmenim Hikmet Bey'in çok yakını bir türlü gelmedi. Yakın amma da uzakmış ha. Osmanlı Mahallesi'nden Cumhuriyet sitesine. Türkiye bol miktarda şovmen, bol miktarda medyum, falcı, kavgacı, şarkıcı, soyguncu, burguncu, yobaz, fetbaz, şaklaban, yağcı, dalkavuk yetiştiriyor ama hemen hemen hiçbir alanda cevher insan yetiştiremiyor. Tamı tamına bir kahtı rical, adam kıtlığı yaşıyoruz. Cumhuriyet nesli olarak pek tabii cumhuriyet insanıyla övünmek isterdik. Ne var ki cumhuriyet eğitimi hala övünebileceğimiz ve çocuklarımıza örnek gösterebileceğimiz özelliklerde insan yetiştiremedi. Bu arada hiç kimse o klasik yaklaşımla Atatürk, İnönü, Çakmak diye saymaya başlamasın. Çünkü cumhuriyet kuran kadronun tamamı Osmanlı ailesi yapısında yetişmiştir. Şöyle de diyebiliriz, cumhuriyetimizi bile Osmanlı ailesine ve eğitimine borçluyuz. Halbuki tarihimiz her yılın payına birkaç cevher insan düşecek kadar zengindi. Aynı millet olduğumuza göre acaba dün başarabildiğimizi bugün niye başaramıyoruz? Geçmişinin uzağına düşen zamanenin tuzağına düşer. Biz çağdaşlık zannettiğimiz zamanenin tuzağına düştük. Ne kendimizi tabii geçmişimizle birlikte keşfedebildik, ne başkalarını Avrupa filan kavrayabildik. Ne biz kalabildik, ne Avrupalı olabildik. Hedefsizliğimiz tereddütlerimizi, tereddütlerimiz kuşkularımızı, kuşkularımız korkularımızı, korkularımız güvenliğimizi besledi. Bir işe yaramayacağımıza inandık. Şu meşhur biz adam olmayız sendromu. O gün bugündür bir kısır döngü, eskiler fasit daire derlerdi, içinde dönüp duruyoruz. Kısır döngünün bir yerde kırılmasını ve o yerde kendinden diriliş, yeniden dirilişin başlamasını istiyorsak, önce geçmişimizi övgü ve sövgü dışında olgu olarak ele alıp irdelememiz lazım. Eskiden bir mahallemiz vardı. Mahalleler cami, mektep, aile üçgeninde oluşurdu. Evler bahçe içinde müstakil yapılırdı. Çocuklar bahçede özgürce oynarken hayvanlar ve bitkilerle tanışır, onlara dostluk kurar, çevresini paylaşmayı ve çevresiyle barışmayı yaşayarak öğrenirdi. Topraktan geldik toprağa döneceğiz anlayışı, insanı toprağa ve ürettiği her şeye saygılı olmaya çağıran müthiş bir motivasyondu. Bağımsız evlerin yerini çok katlı apartmanlar aldığından bu yana aileler bahçesiz küçük mekanlara tıkıştı. Apartmanların yüksekliği ölçüsünde insan topraktan ve toprakta üreyen her şeyden koptu. Zaman içinde toprakla aralarındaki sevgi bağı da yok oldu. Sonuçta insan çevreye düşman olup yeşile savaş açtı. Villa yapmak ya da tarla açmak için orman yakan insanlara dönüştük. Her şey birbirine o kadar bağlı ki bir anlamda insan kendi kendisiyle zıtlaşıp savaşıyor. Eski evler birbirlerinden bağımsız olduğu için birbirlerinin üzerine halı kilim silkme ya da gürültü yapma derdi olmayan komşular rahatça dostluklar kurabiliyorlardı. Bir başka deyişle eski evlerin kapı ve pencereleri komşuluğa açılırdı. Şimdiki apartman dairelerinin alt alta üst üste balkonları ise kavgaya açılıyor, halı kilim silkme savaşlarına. Çocuklarımız baskıcı, kavgacı ve şiddete eğilimli muhitlerde yetişiyor. Tabiatıyla bundan olumsuz etkileniyorlar. Osmanlı evleri yazın serin, kışın ılıktı. Fazla ısıtılmayan evlerin içindeki insanlar zinde kalır. Bu da hareketsizlikten beslenen tembelliği ve tembellikten beslenen şişmanlığı önlerdi. Abdest ve namaz zindeliği besleyen faktörlerdi. Yatsıdan sonra yatılır, sabah ezanıyla kalkılır. Böylece gün bereketlenirdi. Kısacası eski mahallelerle evler yetiştirilmek istenen insanın kimliğine ve kişiliğine uygun olarak oluşturulmuştu. Bir mahalleden diğerine yerleşebilmeniz için geldiğiniz mahallenin muhtemet, itimat edilen insanlarından referans getirmeniz şarttı. Bu denetim her mahallenin eşrafı, seçkinleri tarafından yapılırdı. Böylece mahallenin safiyeti korunurdu. Hatta eşraf bazı ufak tefek davalara bakar, işi mahkemeye intikal ettirmeden oracıkta çözerlerdi. Osmanlı'nın mahalle dediği küçük hayat alanları, cevher insan üretiminin merkezleriydi. Bu küçük yerleşim birimlerinde herkes birbirini yakından tanıdığından, çocukların tanıdık gibi görmekten yaramazlık yapma ihtimalleri son derece azdı. Ufak tefek kusurlar genelde nazar-ı müsamaha ile karşılanırdı. Ancak büyütecek hataların bir bedeli vardı. Hiçbir çocuk ya da genç böyle bir bedel ödeyerek mahalleye rezil olmayı göze alamazdı. Bu yüzden adımlar dikkatle atılır, mahallenin namusuna toz kondurulmaz, herkes kendi alanı içinde mutlu olmaya çalışırdı. Bu da zaman içinde karaktere dönüşür ve toplum cevher insanlarla beslenirdi. Yaşanan alanların insan karakteri üzerindeki etkileri inkar edilemez. Eski mahalle hayatının yanı sıra evlerin yüksek tavanlı, bahçeli ve manzaralı oluşunun Osmanlı insanı üzerindeki olumlu etkilerini tüm tarihimizdeki iftihar vesikalarında görebiliyoruz. Yani mimari ve mahalle dahil her şey cevher insanın yetişmesi, gelişmesi için düşünülmüştü. Cevher insanlardan oluşan toplum önceden belirlenmiş hedefine cesaret ve güvenle yürüyordu. Fethedilmesi gereken hedef ise hayatın tümünü kapsıyordu. Bugün başta medyanın büyük bölümü olmak üzere hemen her şey günaha teşvik ediyor. Sokak başlarında Nemrut ateşleri yakılmış, bulvarlarda Ebu Cehil çukurları kazılmış. Kötü örnek çok ama çocuklarımıza tereddütsüz gösterebileceğimiz yaşayan iyi örneklerden mahrumuz. Kahti rical biraz da bundan kaynaklanıyor olmalı. Bu ezanlar ki... Biliyor musunuz, CHP'lilerin getirmekle övündükleri demokrasi günlerinde 1942 Yahya Kemal, Ezan-ı Muhammedi isimli şiirinden dolayı sürüm sürüm süründürülmüştü. O kadar ki Türkiye'nin medarı iftarı olan ünlü şairimize yurt dışına çıkış yasağı konmuş ve pasaport verilmemişti. Bereket ki gazeteler işin üzerine gittiler, haber yaptılar, yazı yazdılar. Nihayet tek parti iktidarı pes etti, böylece Yahya Kemal'e konulan yurt dışı yasağı kalktı. Yurt dışı yasağının sebebi neydi biliyor musunuz? Aşağıdaki şiir. Emri bülentsine yezan-ı Muhammedi, kafi değil sadana cihan-ı Muhammedi. Sultan Selim'i evveli rahmetmeyip ecel, fethetmeliydi alemi şan-ı Muhammedi. Gök nura gark olur nice yüz bin minareden, şehbal açınca ruhu revan-ı Muhammedi. Ervah cümleten görür Allahu Ekber'i, akseyleyince arşa lisan-ı Muhammedi. Üsküp'te kabri madere olsun bu nevgazel, bir tuhve-i bedü beyan-ı Muhammedi. Özellikle de emri bülentsin ey ezan-ı Muhammedi, kafi değil sadana cihan-ı Muhammedi mısraları, tek parti hükümetinin ilkelerine aykırı bulunmuş, laikliğe karşı çıktığı gerekçesiyle Yahya Kemal aleyhine dava açılmıştı. Bildiğiniz gibi o tarihte Muhammedi kimliğiyle Peygamber Efendimizin şanlı müezzini Hazreti Bilal-i Habeşi tarafından okunduğu gibi ezan okunması yasaktı. Niyet çok eski bir niyetti. Cumhuriyetin fikir babalarından Ziya Gökalp, yıllar öncesinden neyin niçin yapılacağını belirtmişti. Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur, köylü anlar manasını namazdaki duanın. Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur'an okunur, küçük büyük herkes bilir buyruğunu hüdanın. Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın. Bu niyete göre hazırlıklar başladı. 1931'de ezanın tercümesi yaptırıldı ve bestelenmesi için konservatuar üyelerinden İhsan Bey'e verildi. Fakat bestelenmesi ve öğrenilmesi uzun zaman alacaktı. Bu yüzden bir süre daha beklemeye karar verildi. 1932 başında her şey hazırdı. Ezan Türkçeleştirilmiş ve buna uygun biçimde bestelenmişti. Artık ezan Tanrı uludur diye başlıyor. Bilirim, bildiririm Tanrı'nın elçisidir Muhammed. Haydi namaza, haydi felaha diye sürüyordu. Ezanın Türkçeleştirilmesini herkes tarafından kolayca anlaşılması isteğine bağlayanlar ne hikmetse kurtuluş anlamına gelen felah kelimesini Türkçeleştirmekten kaçınmışlardı. Belki de namazı kurtarıcı olarak ilan etmek istememişlerdi. Yine de Türkçe ibadetin halkla buluşturulması denemesini ezanla değil, Kur'an'la başlandı. 22 Ocak 1932'de Hafız Yaşar, İstanbul Yerebatan Camii'nde polis ve jandarma koruması altında ilk kez Türkçe Kur'an bir anlamda meal okudu. Soyadı kanunu çıktığında okur soyadını da bu yüzden aldı. Nihayet tarih 29 Ocak 1932. Önce Fatih Camii polis ve askerler tarafından kuşatıldı. Bir gün öncesinden İstanbul'a takviye kuvvet gönderilmişti. Sanki savaş vardı. Hayır, sadece Türkçe ezan okunacaktı. Bu iş neden bu kadar önemliydi anlamak mümkün değil. Hafız Rıfat kuşatma altındaki caminin minaresine çıktı ve ilk Türkçe ezanı okudu. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Birkaç gün sonra 3 Şubat Kadir gecesiydi. O tarihte hala cami olan Ayasofya'nın içi dışı dolmuştu. Soğuğa rağmen halk camilere akın etmişti. O kutsal gecede Ayasofya minarelerinde ilk kez Türkçe ezan, caminin içinde ilk kez Türkçe kamet okundu. 18 Temmuz 1932 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı müftülüklere bir genelge göndererek bütün camilerde Türkçe ezan okunması talimatını verdi. 26 Eylül 1932'de Efkaf Müdürlüklerine Türkçe ezan metinleri gönderildi. Böylece ezan tüm camilerde Türkçe okunmaya başlandı. Halk sessizce dinliyor ve sessizce ağlıyordu. Memleketin çeşitli bölgelerinden itirazlar geliyor, işin mantığını anlayamamalarının sebebi soruluyordu. Buna ne gerek var? En masum itirazlara bile Ankara'dan çok sert cevaplar geliyordu. Kesin olarak bilinmelidir ki Türk milletinin milli dili ve milli benliği bütün hayatında hakim ve esas kalacaktır. Ve ancak 18 sene sonra 16 Haziran 1950'de ezan yasağı kalktı. Sabırlı millet ezan-ı Muhammedisiyle tekrar buluşup kucaklaştı. Ve kendisine ezanını iade eden partiyi Demokrat Parti, diğer bütün kusurlarına rağmen üst üste iktidara taşıdı. Tasalanmayın, önünde sonunda milletin dediği olur. 10. ayrımın sonu, sayfa 145.